Ayrım 2.
Kızların ve kadınların bedenleri sıkıca örtülü olduğundan, erkekler ve delikanlılar onların etlerini görmek için büyük bir istek duyarlar. Bu doğaldır aslında. Ama onlar gece gündüz bunun düşünü kurup, kadınların kızların vücutlarından söz ederler. Hem de bu son derece doğal olan şey, büyük bir günahmış da yalnızca karanlıkta yapılabilirmiş gibi. Ama eti bir kez çıplak gördüler mi, düşüncelerini başka tarafa yöneltirler, gözleri onu görmez olur. Bir kıza rastlayacak olsalar ağızlarından arzu dolu tek bir söz bile çıkmaz. Onlara göre et günahtır ya, atiyunundur ya, dipnot, atiyu kötü ruh. Bundan daha budalaca bir şey duydunuz mu hiç sevgili kardeşlerim? Beyaz adamın sözlerine inanacak olsak halimiz yaman olurdu. Sözle bizim etimiz sönmüş volkan kayaları gibi sertmiş. İçinden o güzelim sıcaklığı da gelmiyormuş. Ama biz yine de etimiz güneşte konuşabildiği için sevinmeliyiz. Bacaklarımızı saran bir örtü, ayaklarımızı ağırlaştıran ayak derileri olmadığı için yaban atları gibi koşturabildiğimize, kafamızdaki örtü düşecek mi diye kafa yormadığımıza sevinmeliyiz. Beyaz adam budala ve kördür. Gerçek mutluluğa karşı sağırdır ve bu utancını gizlemek için kat kat örtünmesi gerekir. Taştan kutular, taş yarıklar, yine taştan adalar ve bunların arasında kalanlara dair. Papalangi tıpkı bir midye gibi sert bir kabuğun içinde oturur. Toprak kurdu gibi taşların arasında, lavların çatlaklarında yaşar. Sağı, solu, altı, üstü hep taşlarla örtülüdür. Barınağı dikine duran taş bir sandığı andırır. Çok sayıda gözü olan delik deşik bir sandığı. Bu taş kabuğa yalnız tek bir yerden girilip çıkılır. Papalangi bu yere içeri girerken giriş, dışarı çıkarken de çıkış adını verir. Oysa ortada tek bir delik vardır. Burada barınağa girmek için büyük bir güçle itmek gereken ağır bir tahta kanat vardır. Ama burası henüz işin başıdır. Gerçekten barınağa ulaşabilmek için daha bir sürü tahta kanadı itmek gerekir. Kimi barınaklarda bir Samoa köyünde yaşayan insanlardan çok daha fazla insan oturur. Bu nedenle görüşmek istediğin Aiga, dipnot aile, Aiga'nın adını kesin olarak bilmek gerekir. Çünkü her Aiga bu taş sandığın ama aşağıda ama yukarıda, sağında ya da solunda belli bir bölümünü kendine ayırmıştır. Bir Aiga diğerlerinin ne yaptığını bilmez. Sanki yalnızca taş bir duvar değil de Manona, Apolima ve Savai, dipnot, Samoa grubuna ait adalar ve birçok denizler ayırıyormuş gibi onları. Çok zaman birbirlerinin adlarını bile bilmezler. Giriş deliğinde karşılaştıklarında ya isteksizce selamlaşırlar ya da düşman böcekler gibi mırıldanırlar. Gören de bir arada yaşamak zorunda kaldıkları için hiddetlendiklerini sanır. Eğer Aiga en tepede, yani çatının hemen altında yaşıyorsa, uzun bir süre zikzak ya da halka şeklinde ta bir Aiga'nın adının duvarda yazılı olduğu yere kadar tırmanmak gerekir. Sonunda karşısına süslü bir kadın memesine benzer bir şey çıkar. Bunun ucuna bastığında Aiga'ya senin geldiğini bildiren bir çığlık duyulur. Duvarda parmaklıklı bir delik açılır ve içeriden düşman olup olmadığına bakarlar. Gelen düşmansa açmazlar. Yok, eğer tanıdık biri ise zincirleri çözüp konuk yarıktan gerçek barınağa girebilsin diye kanadı kendilerine doğru çekerler. Bu barınak da dik duvarlarla bölümlere ayrılmıştır. Kanatlardan kanatlara, giderek küçülen kutulardan kutulara geçilir. Her kutunun, papalangi bunlara oda adını vermiştir, bir deliği vardır. Eğer büyükse iki ya da üç tane de olabilir. Bunlardan içeri ışık girer. Bu delikler camlarla kapatılmıştır. Eğer içeri temiz hava girsin istenirse camlar kaldırılır ki bu çok gereklidir, ama hava ve ışık deliği olmayan birçok kutu vardır. Bir Samoalı bu kutularda hemen boğuluverir. Çünkü hiçbir yerinden içeri bizim kulübelerimizde olduğu gibi taze hava giremez. Sonra aşevinin kokuları da çıkacak delik ararlar kendilerine. Ama çok zaman dışarıdan gelen havanın daha iyi olduğu söylenemez. İnsan nasıl olup da bunların ölmediklerine ya da kuş gibi kanatlanıp hava ve güneş olan yerlere yükselmedikleri için hazırlanmadıklarına şaşırıyor. Ama papalangi bu taş kutuları sever ve artık zararlarını ayrımsamaz. Her kutunun özel bir amacı vardır. En büyük ve aydınlık olanı aile fonoları, dipnot, toplantı ya da konuk ağırlamaya, bir diğeri de uyumaya yarar. Burada döşekler serilidir. Serilidir dediysem yerde değil tabii, uzun ayakların üstünde duran bir tahta kasada yani. Böylece döşeğin altından hava girmesi sağlanır. Üçüncü bir oda yemek yemek ve duman tüttürmek, bir dördüncüsü yiyecekleri saklamak, beşincisi pişirmek, sonuncusu ve en küçüğü de yıkanmak gibi işlerde kullanılır. En güzel bölüm budur. Duvarları aynalarla kaplanmış, yer döşemesi ise renkli taşlarla süslenmiştir. Ortada taştan ya da madenden yapılma büyük bir çanak vardır ve bunun içine su akar. Gerçek bir şef mezarından bile büyük olan bu çanağın içine girip taş kutuların tozlarından temizlenmeye çalışılır. Daha çok kutuya sahip barınaklar da vardır tabii. Hatta öyle barınaklar vardır ki her çocuğun kendisine ayrılmış bir kutusu olması bir yana, papalanginin, hizmetçisinin, atının, köpeğinin bile ayrı ayrı odaları vardır. Papalangi yaşamını işte bu kutular arasında geçirir. Günün hangi saatinde olduğuna göre ya o kutuda ya bu kutudadır. Çocukları burada, topraktan yukarıda, genellikle yetişkin bir palmiye ağacından bile yüksekte, taşların arasında büyür. Papalangi zaman zaman kendi deyimiyle özel kutusunu terk edip başka bir kutuya gider. Burası iş yeridir. Burada karısı ve çocukları olmaksızın rahatça çalışır. Bu arada kadınlar ve kızlar ya aşevinde yemek pişirirler ya da ayak derilerini ve örtüleri yıkarlar. Eğer hizmetçi tutacak kadar zenginlerse bu işleri hizmetçi yapar. Kendileri de ziyareti ya da alışverişe giderler. Samoa'da yetişen palmiyeler kadar çok insan Avrupa'da böyle yaşar. Hatta belki daha bile fazlası. Kimileri ormana, güneşe ve bol ışığa özlem duyarlar. Ama bunlara genellikle karşı çıkılması gereken hasta gözüyle bakılır. Eğer bir kimse bu taşlar arasındaki yaşamdan hoşnut değilse şöyle denir: bu anormal bir insan. Bu da aşağı yukarı şu anlama gelir: bu adam Tanrı'nın insanlar için neyi uygun gördüğünü bilmiyor. Bu taş kutular omuz omuza duran insanlar gibi birçoğu bir arada dururlar. Aralarında ne bir ağaç ne de bir çalılık vardır onları ayıran. Ve her birinden bütün bir Samoa köyünü dolduracak kadar çok insan yaşar. Bir taş atımı uzaklıkta yine omuz omuza vermiş duran çok sayıda taş kutu daha vardır. Bunlarda da insanlar yaşar. Bu iki sıranın arasında Papalangi'nin cadde dediği bir yarık vardır. Bu sert taşlarla kaplı yarık çoğu kez bir ırmak kadar uzundur. Boş bir yer bulmak için saatlerce koşmak gerekebilir. Boşluğun olduğu yere genellikle çok sayıda yarık bağlanır. Bunlar da yine aynı uzunlukta yan kollara ayrılırlar. İnsan bu taş yarıkların içinde bir orman ya da büyüyecek bir gökyüzü parçası bulana dek günlerce aramak zorunda kalabilir. Bu yarıklarda gerçek bir gökyüzü mavisi bulmak çok zordur. Çünkü bir kulübenin en azından bir tane, hatta daha fazla bacası vardır. Bunlar havaya Savaii'deki volkan patlaması gibi duman ve kül savururlar. Tabii bu küller de yeniden yarıkların üstüne yağar. Bu yüzden taş kutular mangrove bataklığının balçığı gibi görünürler. İnsanların saçlarına ve gözlerine kara toprak parçaları kaçar, dişlerin arası da kum dolar. Ama bütün bunlar insanları sabahtan akşama dek bu yarıklarda koşuşturmaktan alıkoymaya yetmez. Hatta bundan özel bir zevk alanlar bile vardır. Hele kimi yarıklarda korkunç bir kargaşa hüküm sürer. İnsanlar buralarda ağır bir balçık gibi akarlar. Bunlar caddelerdir. Caddelerde camdan yapılma dev sandıklarla insanların yaşamak için gerek duydukları şeyler sergilenir. Kafa süsleri, el ve ayak derileri, yiyecek maddeleri, balık, sebze, meyve gibi gerçek yiyecekler ve daha bir sürü şey. Bunlar insanları cezbetsin diye açıkta dururlar. Ama kimse bunlara elini süremez. Eğer gerçekten gerek duyarsa özel izin alması ya da karşılık olarak bir fedakarlıkta bulunması zorunludur. Bu yarıklarda insanlar her yönden gelen çeşitli tehlikelerin tehdidi altındadırlar. Çünkü yaptıkları iş yalnızca yarık boyunca koşuşturmak değildir. Karşıdan karşıya geçerler, ata binerler, üstelik bunlar yetmiyormuş gibi bir de metal şeritler üstünde kayan büyük cam sandıklara binip kendilerini taşıtırlar. Gürültü dehşet vericidir. At nalları taş zeminde takırdar, insanlar sert ayak derilerini yerlere vururlar, çocuklar bağırır, kimi sevinçten, kimi dertten binbir türlü insan bağırır durur. Tabii sen de başkalarıyla anlaşabilmek için bu gürültüyü delip geçecek gibi avaz avaz bağırırsın. Genel bir uğultudur duyulan. Sanki Savaii'de fırtınalı bir günde sarp kayaları döven dalgaların çatırtısı gibi ya da takırtılar, gümbürtüler, çınlamalar gibi. Şimdi bütün bunların hepsi, kalabalık taş kutular, taş yarıklar, oraya buraya uzanan binlerce ırmak içindeki insanlar, gürültü, kargaşa, ağaçtan, gökyüzünün mavisinden, temiz havadan, bulutlardan yoksun, kapkara kumlar ve dumanlarla kaplı yerler. İşte Papalangi'nin kent adını verdiği şey budur. Ömründe ne bir ağaç, ne bir ırmak, ne gökyüzünü görmüş, ne de büyük ruhla yüz yüze gelmiş insanların yaşadığı ama yine de gurur duydukları yaratıları. Lagüne'deki mercanların arasına yuvalanmış sürüngenler gibi insanlar. Ama o sürüngenlere bile denizin berrak suları, güneşin sıcacık soluğu ulaşır. Acaba Papalangi yarattığı bu taşla övünüyor mu? Bilemem. O kendine özgü fikirleri olan bir yaratıktır. Hiçbir anlamı olmayan, onu hasta eden birçok şeyi yapar. Üstelik bununla da yetinmeyip bir de bunları ödüllendirir, üstüne maniler dizer. Neyse kentten söz ediyordum. Büyüklü küçüklü birçok kent vardır. En büyüklerinde o ülkenin en önemli şefleri oturur. Kentler bizim denize yayılmış adalarımız gibi oraya buraya yayılmıştır. Kimisi bir yüzmelik uzaklıktadır ama çoğu günlerce uzaktadır. Bütün taştan adalar birbirlerine işaretlenmiş patikalarla bağlıdır. Buralarda ulaşım solucan gibi ince uzun kara gemileriyle sağlanır. Bunlar demir şeritler üstünde bizim tam yol giden 12 çifteli kayıklarımızdan bile daha hızlı kayarlar ve arada bir tepelerinden duman püskürtürler. Ama başka adadaki bir dostunu yalnız şöyle bir talofa, dipnot, selam, seni seviyorum demek için göreceksen oraya dek gitmene ya da kaymana hiç gerek yok. Sözlerini metal bir telin içine söylemen yeterli. Bu teller taştan adalar arasında uzanır ve senin sözlerini gideceği yere bir kuştan daha hızlı ulaştırır. Bu taştan adaların arasında Avrupa adı verilen gerçek kara parçası yer alır. Buralarda topraklar zaman zaman bizdeki gibi güzel ve bereketlidir. Ağaçlar, ormanlar ve ırmaklar vardır. Hatta gerçek küçük köylere bile rastlanır. Kulübeleri taştan da olsa bol bol meyve ağaçlarıyla çevrilidir. Yağmur onları her yandan yıkar. Yeller de yeniden kurutur. Bu köylerde kentlerdekinden başka türlü düşünen insanlar yaşar. Bunlara toprak insanları denir. Yarık insanlarından daha çok yiyecekleri olmasına karşılık elleri daha kaba, örtüleri daha kirlidir. Yaşamları diğerlerinden çok daha güzel ve sağlıklıdır. Ama kendileri buna inanmazlar ve toprağa basmayan, tohum ekip ürün biçmeyen, bu yüzden onlara boş gezer gözüyle bakan yarık insanlarını kıskanırlar. Onlara karşı düşmanlık güderler. Onlara kendi topraklarında yiyecek sağlayan, meyve toplayan, sığırları yetiştiren, yağlanana kadar bekleyen ve sonra da yarı yarıya paylaşan hep toprak insanlarıdır çünkü. Tüm yarık insanlarına yiyecek sağlamaktan canları çıkar. Yine de neden öbürlerinin örtülerinin daha güzel, ellerinin daha beyaz olduğunu, neden kendileri gibi güneşte terleyip rüzgarda üşümek zorunda kalmadıklarını bir türlü almaz kafaları. Yarık insanı ise bunun üstüne hiç kafa yormaz. O, toprak insanından daha üstün haklara sahip olduğu, yaptığı işin meyve toplamaktan daha değerli olduğu kanısındadır. Ama bu iki grup arasındaki çatışma savaşa yol açmaz. Papalangi genellikle ister köyde yaşasın, ister yarıklarda, her şeyi olduğu gibi kabullenir. Toprak insanı kente geldiğinde yarık insanının zenginliği karşısında gözleri kamaşır. Yarık insanı ise toprak insanlarının köylerinden geçerken homurdanır, yüksek perdeden atıp tutar. Bu da yetmezmiş gibi onun taştan kutularını yapan ve seven toprak insanına domuzlarını besletir. Ama biz güneşin ve ışığın özgür çocukları, büyük ruha sadık kalmalı, böyle taşlarla onun kalbini kırmamalıyız. Yalnız yolunu şaşırmış, hastalıklı ve Tanrı'nın elini elinde hissetmeyen insanlar bu taştan yarıklar arasında güneşten, ışıktan ve yelden yoksun kalarak mutlu olabilirler. Papa Langi'nin sözde mutluluğu kendinin olsun ama bizim güneşli kıyılarımıza taş kutularından dikmeye kalkıştığında hepsini başına yıkmalıyız. Mutluluğumuzu taştan kutular, gürültü, duman ve yarıklarla yok etmeye çalıştığında karşısına dikilmeliyiz. Yuvarlak metal ve ağır kağıda dair. İnançla kulak verin bana, siz aklı başında kardeşlerim. Kulak verin ki kötülüğü ve beyazların korkusunu tanımamış olmanın mutluluğunu tadın. Misyonerin şu söyledikleri konusunda hepiniz tanıklık edebilirsiniz bana. Tanrı sevgiymiş. Gerçek bir Hristiyan sevgi düşüncesini her zaman göz önünde bulundurmalıymış. Ulu Tanrı için beyaz adamın duaları da yeterliymiş. O misyoner kandırdı bizi, dolandırdı. Papa Langi ise büyük ruhun sözleriyle bizi aldatması için gözünü kamaştırdı onun. Çünkü beyaz adamın gerçek tanrısı kendisinin para adını taktığı yuvarlak metal ve ağır kağıttan başka bir şey değildir. Bir Avrupalıya sevginin tanrısından söz edecek olsan yüzünü buruşturur ve güler. Senin düşüncenin yalınlığıyla alay eder. Ama pırıl pırıl bir yuvarlak metal ya da koca bir ağır kağıt uzatacak olursan o an gözleri parıldar ve dudaklarının arasından salyalar akar. Onun sevgisi paradır, tanrısı paradır. Onlar, yani beyazların tümü, uykularında bile bunu düşünürler. Öyleleri vardır ki habire yuvarlak metal ve ağır kağıt tutmaktan elleri kanca gibi olmuş, duruşları orman karıncasının bacakları gibi yamulmuştur. Kimileri vardır para saymaktan gözleri körelmiştir. Para uğruna mutluluklarını, vicdanlarını yitirenler, gülmekten, onurundan, sevincinden, hatta karısından, çocuğundan olanlar vardır. Çoğu sağlıklarını onun uğruna feda eder. Yuvarlak metal ve ağır kağıt uğruna. Onları giysilerinin içinde, ikiye katlanmış, sert derilerin arasında taşırlar. Geceleyin kimse almasın diye yastıklarının altına saklarlar. Her gün, her saat, her an onu düşünürler. Hepsi ama hepsi, çocuklar bile. Çünkü düşünmek zorundadırlar. Analarından öğrendikleri, babalarından gördükleri budur. Avrupalıların tümü. Samoniste, dipnot, Almanya. Bir taş aralığın içine girsen hemen şu sesi duyarsın. Mark. Bir an sonra yeniden Mark. Bu, parlak, metal ve ağır kağıdın adıdır. Falani'de frank, Platanya'da şiling, İtalya'da liret. Mark, frank, şiling, liret hepsi aynı kapıya çıkar. Hepsi de para demektir. Para, para. Papa Langi'nin gerçek tanrısı yalnızca paradır. Ama beyazların ülkesinde güneşin doğuşundan batışına kadar parasız hiçbir şey yapamazsın. Paran olmadı mı ne açlığını, susuzluğunu giderebilirsin ne de yatacak bir döşek bulabilirsin. Paran olmadığı için seni Fale Puye, dipnot, cezaevi, atarlar ve kağıtlar, dipnot, gazete, senden söz eder. Ödemek zorundasın. Yani yürüdüğün yol için, kulübeni yaptığın yer için, gece yatacağın döşek için, odanı aydınlatan ışık için para vermen gerekir. Güvercin avlamak, ırmağa girmek için bile. İnsanların şarkı söyledikleri, dans edip eğlendikleri bir yere mi gideceksin? Ya da kardeşinden bir öğüt mü isteyeceksin? Bunun içinde avuç dolusu yuvarlak metal ve ağır kağıt vermen gerekir. Her şey için para ödemelisin. Yer yerde bir kardeşin durup sana elini uzatır. Eğer içine bir şey koymazsan seni aşağılamaya ve azarlamaya hazırdır. İçten bir gülüş ya da dostça bir bakış onu yumuşatmaya yetmez. Açıp ağzını bağırmaya başlar. Terbiyesiz, serseri, soyguncu. Bütün bunlar aşağı yukarı aynı anlama gelir ve bir insanın yapabileceği en büyük rezilliklerdir. Daha doğar doğmaz para ödemeye başlarsın. Öldüğünde de öldüğün için ailen para ödemek zorunda kalır. Ayrıca bedenin toprağa verildiği için ve mezarına senin adına dikilen taş için de para ödemen gerekir. Avrupa'da para vermeden herkesin yararlanabileceği tek bir şey buldum. Hava. Havanın da yalnızca unutulduğu için parasız olduğunu sanıyorum. Hani Avrupalının biri bu dediklerimi duysa hemen hava içinde yuvarlak metal ve ağır kağıt istemeye kalkar. Çünkü her Avrupalı para istemek için yeni yeni nedenler arayıp duruyor. Avrupa'da paran olmadı mı, başsız, kolsuz, bacaksız bir insansın demektir. Bir hiç yani. Paran olmalı. Yemek, içmek, uyumak kadar gerekli. Ne kadar paran varsa o kadar iyi yaşarsın. Paran oldu mu, tütün, yüzük ve güzel giysiler alabilirsin. Ama ne kadar paran varsa o kadar. Paran çoksa çok şey alabilirsin. Bu yüzden herkes daha fazla şeye sahip olabilmek için daha fazla para kazanmaya çalışır. Üstelik bir de başkalarından fazla kazanmak derdi var. Bu hırs insanları paraya karşı her an uyanık tutar. Yere bir yuvarlak metal atsan, çocuklar hemen üstüne üşüşüp birbirleriyle dövüşmeye başlarlar. Kim ele geçirirse zafer onundur. Ama yere pek seyrek para atılır. Nereden gelir bu para? Nasıl çok paraya sahip olunur? Kimisi kolay, kimisi zor, birçok yolu vardır bunun. Kardeşinin saçını kesersen, evindeki pisliği dışarı taşırsan, suda kano kullanırsan ya da sağlam bir düşüncen varsa, her şey çok miktarda ağır kağıt ve yuvarlak metal gerektirse de bunları kolayca elde edebilirsin. Bu da hakseverlik nedeniyle söylenmiş olsa gerek. Yalnızca Avrupalının iş adını verdiği bir şeyler yapmalısın. Bir Avrupa özdeyişi şöyle der: çalış, kazanırsın. Bu arada büyük bir haksızlık hüküm sürer. Avrupalının üstünde hiç düşünmediği, fark etmek istemediği için düşünmek de istemediği bir haksızlık. Çok parası olanların hepsi çok çalışmaz. Aslında herkes çalışmadan para kazanmanın yollarını arar.